Ayrım 2. Sözel bölüm. Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, sözel ağırlıklı ALES puanınızın hesaplanmasında 0.7, eşit ağırlıklı ALES puanınızın hesaplanmasında 0.5, sayısal ağırlıklı ALES puanınızın hesaplanmasında 0.3 katsayısı ile çarpılacaktır. Bu bölümde cevaplayacağınız toplam soru sayısı 80'dir. 1'den 6'ya kadar olan sorularda sırasıyla okunduğunda numaralanmış cümlelerden hangisinin parçanın anlam bütünlüğünü bozduğunu bulunuz. Soru 1. 1. Aklımızı zaman zaman kurcalayan, hatta çoğu kez süreklilik gösteren kimi takıntılarımız vardır. 2. Günlük koşuşturmaca içinde bazen kendimizi hayatın akışına öylesine kaptırırız ki kaygı ve öfke bir türlü yakamızı bırakmaz. 3. Örneğin aklımıza bir şarkı takılır ve ondan kurtulmaya çalışsak da kendimizi o şarkının sözlerini mırıldanırken buluruz. 4. Ya da saçma olduğunu bile bile bazen kendimiz bir davranışta bulunmak zorundaymışız gibi hissedebiliriz. 5. Ancak biz farkına bile varmadan bu düşünce ve davranışlar bir süre sonra zihnimizi kurcalamayı bırakırlar. Normal yaşantımıza devam ederiz. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Yanıt: Bursa. 2. Günlük koşuşturmaca içinde bazen kendimizi hayatın akışına öylesine kaptırırız ki kaygı ve öfke bir türlü yakamızı bırakmaz. Soru 2. 1. Bilinen ilk adı Gangra olan Çankırı kenti M.Ö. 104 yılında kuruldu. 2. Sonraları Galatların merkezi olan kente Romalılar Germanicopolis deseler de bu ad benimsenmedi. 3. Roma ve Anadolu 3. Roma ve Anadolu Selçukluları dönemlerinde Anadolu'daki tıp merkezlerinden biri olan kente Türkmenler ilk ismine benzeyen Gangara dediler. 4. İç Anadolu ile Karadeniz bölgeleri arasında geçiş niteliği taşıyan Çankırı kentini tatlı çay ikiye ayırır. 5. Daha sonra Kangırı ya da Kankırı biçiminde söylenen kentin adı zamanla Çankırı'ya dönüştü. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Yanıt: Diyarbakır. 4. İç Anadolu ile Karadeniz bölgeleri arasında geçiş niteliği taşıyan Çankırı kentini tatlı çay ikiye ayırır. Soru 3. 1. Sanayileşme sonrası ortaya çıkan yeni sosyal sınıflar artık daha farklı bir estetik tatmin peşindeydi. 2. 19. yüzyıldaki uluslararası sanat sergilerinde değişiklik peşindeki gözler, Japon grafik sanatının çiçeksi bezemeleri ve çizgisel düzenlemelerine çevrildi. 3. Bu ilgi Amerika'da modern style, Almanya'da Jugendstil, Fransa'da Art Nouveau olarak anılan ve mimarlıktan başlayarak tüm sanat dallarına egemen olan yeni bir üslubun habercisiydi. 4. Bu dönemde kırsal kesimden şehir ve kasabalara yoğun bir göç yaşandı. 5. Bu üslup kısa zamanda İstanbul'da da apartmanlarda, köşklerde ve sayfiye evlerindeki süslemelerde görülmeye başlandı. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Yanıt: Diyarbakır. 4. Bu dönemde kırsal kesimden şehir ve kasabalara yoğun bir göç yaşandı. Soru 4. 1. Değnek oyunu olarak da bilinen cirit, at üstünde koşturan, iki takımın birbirine değnek atmasına dayanan eski bir oyundur. 2. Oyuna adını veren cirit, 70-100 santim uzunluğunda, 2-3 santim çapında, mızraktan daha kısa bir değnektir. 3. Ciritle ata vurulması hoş karşılanmaz ve acemilik sayılır. 4. Değnek yapımında meşe ve hurma dallarından yararlanılsa da yaralama tehlikesi daha az olduğu için kavak dalları tercih edilir. 5. Değneğin ucu değdiği yere saplanmayacak biçimde yontulur. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Yanıt: Ceyhan. 3. Ciritle ata vurulması hoş karşılanmaz ve acemilik sayılır. Soru 5. 1. Salzburg kentinde her yıl Mozart onuruna bir müzik festivali düzenlenir. 2. Salzach Nehri kenarında kurulmuş olan Salzburg kentinin eski kent bölümünde Mozart'ın evi vardır. 3. 1920'den bu yana sürüp giden bu festival dünyanın en pahalı festivali olarak da bilinir. 4. Her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenen festival Jederman oyunuyla açılır hep. 5. Ölümüne kadar Herbert von Karajan'ın başkanlığını yaptığı bu festival bir anlamda Mozart müziğinin vitrini durumundadır. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Yanıt Bursa. 2. Salzach Nehri kenarında kurulmuş olan Salzburg kentinin eski kent bölümünde Mozart'ın evi vardır. Soru 6. 1. Mahmut Cuda resimlerinde sanat-doğa ilişkisini gerçekçi doğrultuda kendine özgü bir duyarlılıkla işlemiştir. 2. 3 boyutlu mekanın belirgin olduğu bu resimlerde doğal ve rastlantısal görünümlere karşın kompozisyonun geometrik bir düzeni vardır. 3. Resim yapmanın yanı sıra kişileri konu ettiği karikatürler de çizmiştir. 4. Cuda bu kompozisyonlarındaki uyumu, renk değerlerini dengeli biçimde dağıtarak sağlamıştır. 5. Düzle kesişen çizgilerin tek düzeliğini yuvarlak ve kıvrak çizgilerle kırarak resimlerine dinamik bir görünüm kazandırmıştır. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Yanıt Ceyhan. 3. Resim yapmanın yanı sıra kişileri konu ettiği karikatürler de çizmiştir. Yedinci sorudan 11. soruya kadar olan kısımda başta verilen cümlelerden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz. Soru 7. 10. yüzyılda Avrupa'da kullanılan ciltleme tekniği Kuzey Afrika ve Asya'dakilerden tümüyle farklıdır. A. 10. yüzyılda ciltçilikte en az 2 farklı teknik kullanılıyordu. B. Kuzey Afrika ve Asya'da farklı ciltleme teknikleri kullanılıyordu. C. Avrupa'da ciltçilik 10. yüzyılda başladı. D. Ciltçilik Avrupa'ya Asya'dan getirilmişti. E. 10. yüzyılda ciltçilik bağımsız bir sanat olarak görülüyordu. Yanıt Adana. 10. yüzyılda ciltçilik en az 2 farklı teknik kullanılıyordu. Soru 8. Televizyonda bugün gösterilecek olan belgeselde aç kalan leoparların vahşi doğada sürülerin içine dalarak avlanma görüntüleri yer alıyor. A. Leoparlarla ilgili önceki programlar hayvanat bahçelerinde çekilmişti. B. Bugün gösterilecek olan leoparlarla ilgili ilk belgeseldir. C. Leoparlar suyu tükenme tehlikesi altında olan canlı türleridir. D. Leoparlar insanın ulaşmasının zor olduğu bölgelerde yaşar. E. Belgeselde leoparlardan başka hayvanların da görüntüleri vardır. Yanıt Edirne. Belgeselde leoparlardan başka hayvanların da görüntüleri vardır. Soru 9. Topkapı Sarayı koşullara ve gereksinimlere bağlı olarak gelişen bir yapılar topluluğudur. A. Topkapı Sarayı Osmanlı İmparatorluğu'nda en uzun süre kullanılan saraydır. B. Topkapı Sarayı başlangıçta hazırlanan bir plana bağlı olarak yapılmamıştır. C. Topkapı Sarayı'nda tüm yapıların mimari tarzı aynıdır. D. Topkapı Sarayı'nın süslemelerinde geleneksel üslup görülmemektedir. E. Topkapı Sarayı'nda tüm saltanat ailesi bir arada yaşamıştır. Yanıt Bursa. Topkapı Sarayı başlangıçta hazırlanan bir plana bağlı olarak yapılmamıştır. Soru 10. İlk çağlarda Asya kıtasında taş alet yapımı nitelikli malzemenin eksikliğine bağlı olarak Avrupa kıtasındakine göre geri kalmıştır. A. Asya kıtasında bulunan taş malzeme alet yapımında Avrupa kıtasındakilere göre daha az elverişlidir. B. İlk çağlarda Asya kıtasındaki yaşam koşulları Avrupa kıtasından daha iyi olduğundan nüfus yoğunluğu da fazla olmuştur. C. Avrupa kıtasında ilk çağlardan günümüze ulaşan taş malzeme Asya kıtasından günümüze ulaşan taş malzemeden daha azdır. D. Asya kıtasında yaşayan insanlar alet yapımında taş dışındaki malzemeden daha fazla yararlanmışlardır. E. Asya kıtasında bulunan taş malzemenin azlığı Avrupa kıtası ile olan ticari ilişkileri artırmıştır. Yanıt Adana. Asya kıtasında bulunan taş malzeme alet yapımına Avrupa kıtasındakilere göre daha az elverişlidir. Soru 11. Şiirsel bir dille yazdığı roman ve öykülerinde Ege bölgesindeki kırsal kesim insanlarının sorunlarını açıkça ortaya koymuştur. A. Yazar bir Ege kasabasında yaşamaktadır. B. Yazar yapıtlarında kente göç eden kırsal kesim insanların uyum süreçlerini anlatır. C. Yazarın şiiri olan tutkusu yapıtlarında kullandığı dile yansımaktadır. D. Yazar Ege bölgesindeki kırsal kesim insanların karşılaştıkları sıkıntıları bilmektedir. E. Yazarın yapıtlarında Ege bölgesinin tasvirleri öne çıkmaktadır. Yanıt Diyarbakır. Yazar Ege bölgesindeki kırsal kesim insanlarının karşılaştıkları sıkıntıları bilmektedir. On 16. soruya kadar olan kısımda numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturulacak biçimde sıralanması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerektiğini bulunuz. Soru 12. 1. Bu ucu bucağı görünmeyen beyaza ilk adım atmak heyecan vericidir. 2. Ama beklentilerin tersine sert bir buz tabakası bekler bizi gölün zemininde. 3. Önce ihtiyatlı davranır insan. İlk adımda batacağını ya da kırılacakmış gibi duran zeminde kayıp düşeceğini düşünür. 4. Tüm beyazlığın sadece tuzdan kaynaklandığını insan hemen kavrar. 5. Atılan adımlar düzelmiştir artık. Yapılacak tek şey gölün üzerindeki yürüyüşün tadını çıkarmaktır. A. 1 ile 2. Bu ucu bucağı görünmeyen beyaza ilk adımı atmak heyecan vericidir. 2. Ama beklentilerin tersine sert bir buz tabakası bekler bizi gölün zemininde. B. 2 ile 3. Ama beklentilerin tersine sert bir buz tabakası bekler bizi gölün zemininde. 3. Önce ihtiyatlı davranır insan. İlk adımda batacağını ya da kırılacakmış gibi duran zeminde kayıp düşeceğini düşünür. C. 3 ile 4. Önce ihtiyatlı davranır insan. İlk adımda batacağını ya da kırılacakmış gibi duran zeminde kayıp düşeceğini düşünür. 4. Tüm beyazlığın sadece tuzdan kaynaklandığını insan hemen kavrar. D. 3 ile 5. Önce ihtiyatlı davranır insan. İlk adımda batacağını ya da kırılacakmış gibi duran zeminde kayıp düşeceğini düşünür. 5. Atılan adımlar düzelmiştir artık. Yapılacak tek şey gölün üzerindeki yürüyüşün tadını çıkarmaktır. E. 4 ile 5. Tüm beyazlığın sadece tuzdan kaynaklandığını insan hemen kavrar. 5. Atılan adımlar düzelmiştir artık. Yapılacak tek şey gölün üzerindeki yürüyüşün tadını çıkarmaktır. B. 2 ile 3. Ama beklentilerin tersine sert bir buz tabakası bekler bizi gölün zemininde. Önce ihtiyatlı davranır insan. İlk adımda batacağını ya da kırılacakmış gibi duran zeminde kayıp düşeceğini düşünür. Soru 13. 1. İlk denizciler kıyıları izleyerek yolculuk yaptıklarından haritaya gereksinim duymuyorlardı. 2. Yaklaşık 1275'te yapılan ve Pisa'da bulunduğu için Pisa haritası olarak anılan bir başka haritada günümüze kadar korunabilmiş eski denizcilik haritalarından biridir. 3. 1270'te 8. Haçlı seferlerine katılan Fransa kralına sunulan harita ilk bilinen denizcilik haritasıdır. 4. Manyetik pusulanın icadından sonra açık denizlere yolculuk yapma olanağı doğdu ve denizcilik haritaları yapılmaya başladı. 5. Bugün Paris'teki Ulusal Kütüphane'de bulunan Pisa haritası koyun derisi üstüne elle yapılmıştır ve bütün Akdeniz'i gösterir. A. 1 ile 2. İlk denizciler kıyıları izleyerek yolculuk yaptıklarından haritaya gereksinim duymuyorlardı. Yaklaşık 1275'te yapılan ve Pisa'da bulunduğu için Pisa haritası olarak anılan bir başka haritada günümüze kadar korunabilmiş eski denizcilik haritalarından biridir. B. 2 ile 4. Yaklaşık 1275'te yapılan ve Pisa'da bulunduğu için Pisa haritası olarak anılan bir başka haritada günümüze kadar korunabilmiş eski denizcilik haritalarından biridir. Manyetik pusulanın icadından sonra açık denizlere yolculuk yapma olanağı doğdu ve denizcilik haritaları yapılmaya başladı. C. 2 ile 5. Yaklaşık 1275'te yapılan ve Pisa'da bulunduğu için Pisa haritası olarak anılan bir başka haritada günümüze kadar korunabilmiş eski denizcilik haritalarından biridir. Bugün Paris'teki Ulusal Kütüphane'de bulunan Pisa haritası koyun derisi üstüne elle yapılmıştır ve bütün Akdeniz'i gösterir. D. 3 ile 4. D. 3 ile 4. 1270'te 8. Haçlı Seferi'ne katılan Fransa kralına sunulan harita bilinen ilk denizcilik haritasıdır. Manyetik pusulanın icadından sonra açık denizlere yolculuk yapma olanağı doğdu ve denizcilik haritaları yapılmaya başladı. E 4 ile 5. Manyetik pusulanın icadından sonra açık denizlere yolculuk yapma olanağı doğdu ve denizcilik haritaları yapılmaya başladı. Bugün Paris'teki Ulusal Kütüphane'de bulunan Pisa haritası koyun derisi üstüne elle yapılmıştır ve bütün Akdeniz'i gösterir. Yanıt Bursa 2 ile 4. Yaklaşık 1275'te yapılan ve Pisa'da bulunduğu için Pisa haritası olarak anılan bir başka haritada günümüze kadar korunabilmiş eski denizcilik haritalarından biridir. Manyetik pusulanın icadından sonra açık denizlere yolculuk yapma olanağı doğdu ve denizcilik haritaları yapılmaya başlandı. Soru 14. 1. Osmanlılarca da cilt yapmaya kitabın ölçüsüne göre kapak iskeletinin hazırlanmasıyla başlanır. 2. Tıraşlanan deri mukavva iskelete yapıştırılarak gölgede ve ılık ortamda kurumaya bırakılır. 3. Pirinç ya da bakırdan yapılmış bezeme kalıpları kullanılarak bu mukavva iskelet oyulur. 4. Daha sonra cilde kaplanacak deri istenen inceliğe göre elle tıraşlanır. 5. Kabak iskeleti için malzeme olarak tahta ya da mukavva kullanılır. A. 1 ile 3. Osmanlılar'da cilt yapmaya kitabın ölçüsüne göre kabak iskeletinin hazırlanmasıyla başlanır. Pirinç veya bakırdan yapılmış bezeme kalıpları kullanılarak bu mukavva iskelet oyulur. B. 2 ile 3. Tıraşlanan deri mukavva iskelete yapıştırılarak gölgede ve ılık ortamda kurumaya bırakılır. Pirinç veya bakırdan yapılmış bezeme kalıpları kullanılarak bu mukavva iskelet oyulur. C. 2 ile 5. Tıraşlanan deri mukavva iskelete yapıştırılarak gölgede ve ılık ortamda kurumaya bırakılır. Kabak iskeleti için malzeme olarak tahta ya da mukavva kullanılır. D. 3 ile 4. Pirinç veya bakırdan yapılmış bezeme kalıpları kullanılarak bu mukavva iskelet oyulur. Daha sonra cilde kaplanacak deri istenen inceliğe göre elle tıraşlanır. E. 4 ile 5. Daha sonra cilde kaplanacak deri istenen inceliğe göre elle tıraşlanır. Kabak iskeleti için malzeme olarak tahta ya da mukavva kullanılır. Yanıt Ceyhan 2 ile 5. Tıraşlanan deri mukavva iskelete yapıştırılarak gölgede ve ılık ortamda kurumaya bırakılır. Kabak iskeleti için malzeme olarak tahta ya da mukavva kullanılır. Soru 15. 1. 14 Temmuz 1889'da 600'e yakın askeriyle birlikte İstanbul'dan yola çıkan Ertuğrul Fırkateyni ile birkaç hediyenin yanı sıra 2. Abdülhamit'in Japon İmparatoruna armağanı olarak mücevherli imtiyaz nişanında Japonya'ya gönderildi. 2. 15 Eylül 1890 günü Yokohama limanından ayrılan gemi 3 gün sonra korkunç bir tayfuna yakalandı ve battı. 3. Osmanlı heyeti için resmi kabul törenleri yapıldı ve ziyafetler verildi. 4. Aylar süren zorlu bir yolculuktan sonra 7 Haziran 1890 günü Yokohama limanına demir atan Ertuğrul Fırkateyni'nin komutanı Osman Paşa padişahın hediyelerini imparatora sundu. 5. Kara haber önce Tokyo'da oradan da İstanbul'a ulaştı. İki ülke günlerce yas tuttu. A. 1 ile 2. 14 Temmuz 1889'da 600'e yakın askeriyle birlikte İstanbul'dan yola çıkan Ertuğrul Fırkateyni ile birkaç hediyenin yanı sıra 2. Abdülhamit'in Japon İmparatorluğuna armağanı olan mücevherli imtiyaz nişanında Japonya'ya gönderildi. 15 Eylül 1890 günü Yokohama limanında ayrılan gemi 3 gün sonra korkunç bir tayfuna yakalandı ve battı. B. 1 ile 3. 14 Temmuz 1889'da 600'e yakın askeriyle birlikte İstanbul'dan yola çıkan Ertuğrul Fırkateyni ile birçok hediyenin yanı sıra 2. Abdülhamit'in Japon İmparatorluğu'nun armağanı olan mücevherli imtiyaz nişanında Japonya'ya gönderildi. Osmanlı heyeti için resmi kabul törenleri yapıldı ve ziyafetler verildi. C. 2 ile 3. 15 Eylül 1890 günü Yokohama limanından ayrılan gemi 3 gün sonra korkunç bir tayfuna yakalandı ve battı. Osmanlı heyeti için resmi kabul törenleri yapıldı ve ziyafetler verildi. Soru 16. 1. Genellikle erken kalkarım. Çünkü önümde çay içip gazete okuyabileceğim, yürüyüş yapabileceğim birkaç saatim olsun isterim. 2. Uzun, düzenli sokakları bir örnek bloklarıyla insana Ankara'yı anımsatan Levent bu saatlerde başkenti ne kadar sevdiğimi ve özlediğimi de hep hatırlatır bana. 3. Bu birkaç saat benim Levent'te olmayı, burada yaşamayı sevdiğim saatlerdir. 4. Bir daha geri dönmeyecek yakınlarımın ve gençliğimin kentini bir an düşünür, yaklaşan hüznünü hissederim. 5. Neyse ki parkta bebek gezdiren, yürüyüş yapan genç kadınlar yanımdan geçer ve varlıklarıyla yaşamın ne kadar mucizevi olduğunu düşündürürler bana. A. 1 ile 2. Genellikle erken kalkarım çünkü önümde çay içip gazete okuyabileceğim, yürüyüş yapabileceğim birkaç saatim olsun isterim. Uzun düzenli sokakları bir örnek bloklarıyla insanı Ankara'ya anımsatan Levent, bu saatlerde başkenti ne kadar sevdiğimi ve özlediğimi de hep hatırlatır bana. B. 1 ile 3. Genellikle erken kalkarım çünkü önümde çay içip gazete okuyabileceğim, yürüyüş yapabileceğim birkaç saatim olsun isterim. Bu birkaç saat benim Levent'te olmayı, burada yaşamayı sevdiğim saatlerdir. C. 2 ile 3. Uzun, düzenli sokakları bir örnek bloklarıyla insanı Ankara'ya anımsatan Levent, bu saatlerde başkenti ne kadar sevdiğimi ve özlediğimi de hep hatırlatır bana. Bu birkaç saat benim Levent'te olmayı, burada yaşamayı sevdiğim saatlerdir. D. 2 ile 4. Uzun, düzenli sokakları bir örnek bloklarıyla insanı Ankara'ya anımsatan Levent, bu saatlerde başkenti ne kadar sevdiğimi ve özlediğimi de hep hatırlatır bana. Bir daha geri dönmeyecek yakınlarımın ve gençliğimin kentin ne bir an düşünür, yaklaşan hüznü hissederim. E. 4 ile 5. Bir daha geri dönmeyecek yakınlarımın ve gençliğimin kentini bir an düşünür, yaklaşan hüznü hissederim. Neyse ki parkta bebek gezdiren, yürüyüş yapan genç kadınlar yanından geçer ve varlıklarıyla yaşamın ne kadar mucizevi olduğunu düşündürürler bana. Yanıt: Ceyhan. 2 ile 3. Uzun, düzenli sokakları bir örnek bloklarıyla insanı Ankara'ya anımsatan Levent, bu saatlerde başkenti ne kadar sevdiğimi ve özlediğimi de hep hatırlatır bana. Bu birkaç saat benim Levent'te olmayı, burada yaşamayı sevdiğim saatlerdir.